Erkam Radyomuzun pek muhterem dinleyicileri, bugün yine bir Hacegan Mektupları köşesinde sizlerle beraberiz. İnşallah 3. cilt 41. mektuptan istifade edeceğiz bugün. Bu mektubun konusu hanımlara özel nasihatleri içermekte. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında pek çok kesime hitap ediyor. İş adamlarına, devlet ricaline, ulemaya, evliyaya efendim. Bunun yanında zaman zaman az da olsa hanımlara da efendim özel böyle mesajları var. Bugün bu efendim mesajlarını anlamaya, beraberce istifade etmeye çalışalım inşallah. Hanım kardeşlerimiz biraz daha can kulağıyla bu programı dinlerlerse çok seviniriz. Buyurun Ömer Bey.
Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey Peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana beyat ederlerse onların beyatlarını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Evet, anlaşıldığı üzere İmam Rabbani Hazretleri bu mektubunu bir hanım müridine yazmış ve bu mektubun çerçevesi de ayet-i kerime Mümtehine suresi ayet 12 muhterem dinleyiciler. Bu ayet çerçevesinde olacak. O sebeple sakın böyle dinleyen kardeşlerimizin aklına ve kalbine yanlış fikirler gelmesin. Maalesef zamanımızda feminist duygular kabardığı için hemen böyle itirazlar yükselebiliyor. Bu beyatın şartlarını Yüce Rabbimiz koymuş. Yani İmam Rabbani kendisi koymuş değil. Şimdi bu şartları zaten biraz sonra teker teker ele alacağız. Bir Müslüman hanımın hangi konulara uyarsa daha iyi bir Müslüman olabileceğini, daha saliha bir hanım olabileceğini bu ayet-i kerime çerçevesinde inşallah hep beraber göreceğiz. Buyurun efendim.
Bu ayet Mekke'nin fethedildiği gününde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerin biatını tamamladıktan sonra kadınların biatını kabul etmeye başladı.
Tabii şimdi Mekke fethedilmiş, artık teslim olmuş, Müslüman olmuş. Allah Resulü önce erkeklerden sonra hanımlardan beyat kabul ediyor. Her biri gelip teker teker Allah Resulüne beyat ediyor. Onu Allah'ın Resulü olarak Mekke'nin ve İslam ülkesinin en büyük otoritesi olarak kabul ettiklerini hepsi itiraf ediyor. Tabi burada hakikaten Allah Resulü sadece erkeklerden almıyor beyat. Bu da çok önemli muhterem dinleyiciler. Hanım kardeşlerimize de ayrıca kıymet verip onların da sözünü ve efendim beyatını almış oluyor.
Kadınlarınki sözlü biattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eli biat eden kadınların hiçbirinin eline dokunmadı.
Bu maalesef günümüzün büyük fitnesi. Yani bu erkek kadın yerli yersiz tokalaşmalar, hele namahram kadına dokunmak İslam şeriatında yok muhterem dinleyiciler. O yüzden hakikaten bu konuda dikkatli olmalıyız. Bazen zor durumlarda kalabiliyoruz. Lütfen hanım kardeşlerimiz namahram erkeklerle, erkekler de namahram kadınlarla el tokalaşmaya, efendim el temasında bulunmaya çalışmasınlar. Hatta bugün bu konu daha da ileri gitti maalesef. Sarılmalar falan bile olmaya başlıyor. Bunlar çok yanlış uygulamalar. Bunun bir sonu yok. O yüzden bu konularda şeriatın, İslam'ın efendim yasaklarına, emirlerine uymakla hepimiz yükümlüyüz. Allah Resulü hiçbir kadının eliyle dokunmuyor. Madem ki o bizim için en büyük örnektir, biz de bu tür ortamlardan, ihtilat ortamlarından kaçınmak durumundayız.
Kötü ahlak ve huylar erkeklere nispeten kadınlarda daha fazla olduğu için kadınların biatına ilave şartlar ekledi ve böylece Allah Teala'nın emirlerine sarılmaları için o kötü huyları kadınlara yasakladı.
Tabi burada Allah Resulü bir hadis-i şerifte ne diyor, bu Miraç'dan sonra kadınların çoğunu cehennemde gördüm diyor. Ama yanlış anlaşılmasın bu peygamberimizin sözleri. Burada bir hakikati ifade var. Yani burada bir hakaret, aşağılama yok kesinlikle. Yani siz bu konuda hassas olun ey hanımlar. Çünkü sizdeki bazı zafiyetler var. Bu zafiyetler sizi cehenneme götürebilir. Nasıl ki hanımların duygusal zekası üstün olduğu için çok kısa zamanda evliya olmaları mümkün, ermeleri mümkün. Aynı zamanda onlardaki bazı zafiyetler de onları çarçabuk cehenneme çekebiliyor. Bu bir uyarı, bir şefkat tokadı diyelim. O yüzden buna çok dikkatle kulak vermek gerekiyor.
Birinci şart, ne vacibül vücutluk hususunda ne de ibadeti hak etme konusunda Allah Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşmamaktır.
Tabi İslam'ın ilk şartı nedir? Şirkten kaçınmaktır. Bu erkek kadın herkes de aynıdır. Şirki çağrıştıran, bilhassa zaman zaman yine hanım kardeşlerimiz bu başka mektupta da geçiyor. Yani oruç tutuyorlar diyor, oruçlarını bazı Allah dostları evliyalara adıyorlar. Efendim tekke türbeleri bazen yerli yersiz Allah'ı unutarak, efendim şu baba, o baba, dönen baba, bilmem telli baba, hanımların böyle oraya gidip, efendim biraz daha hanımların tabi bu tür şeyleri, hurafeleri çok olduğu için bu konuda çok dikkat olmak gerekir diyor İmam Rabbani. Bunu başka metotlarında da sık sık açıklıyor. Evet.
Kişinin işlediği amel riya, şöhret, yüzüne karşı ya da gıyaben övülme şeklinde de olsa Allah Teala'dan başkasından karşılık bekleme gibi şaibelerden uzak değilse o kişi şirk dairesinin dışına çıkamadığı gibi katışıksız bir muvahhid de değildir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetim için şirk koyu karanlık gecede siyah bir kayanın üzerinde hareket eden bir karıncanın kıpırdısından daha gizlidir buyurmuştur.
Tabi burada esas tasavvufunda muhterem dinleyiciler özellikle dikkat çektiği bir hususa dayanıyor İmam Rabbani Hazretleri. Nedir bu husus? Gizli şirk. Nedir bu? Riya. Yani bir ameli Allah'tan başkası için yapmak. Veyahut da Allah için yapılan amele kulları ortak etmek. Beni görsünler, beni bilsinler. Eğer hanım kardeşlerimizde bu tür bir efendime söyleyeyim duygular biraz fazla olabilir. Çünkü zaman zaman insanlar tabii ki kimse kötülenmek istemez, kimse kötü görülmek istemez. Ama zaman zaman bu başkaları beni iyi bilsin, herkes hakkımda iyi konuşsun meselesi hanımlarda biraz daha sanki ön planda Ömer Bey. O yüzden hanım kardeşlerimiz Allah ile olan ilişkilerini öne çıkarlarsa zaten kulların bizim hakkımızdaki ileri geri sözleri bizi çok etkilememesi gerekiyor. Yani benim için falanca şunu söylemiş, filanca bunu söylemiş, tabii ki önem veririz. Bir Müslüman tertemiz bir efendim hayata sahip olmalı. Dost düşman herkes onun sıdkını, güzel ahlakını itiraf etmeli. Ama biz şahıs olarak bu konuda aşırıya gitmemeliyiz. Zaman zaman hanım kardeşlerimiz bu konuyu biraz abartıyorlar. Aman efendim bana şunu demiş, bunu demiş, onu demiş. Yıllar geçiyor, 10 yıllar geçiyor. O duygular, kinler, nefretler kabarıyor da kabarıyor. Başkalarının güzel görmesine aşırı ehemmiyet vermek Müslümanın karakterinde erkek olsun, kadın olsun, hele Sufi'nin karakterinde hiç yoktur. Hatta bazı Sufiyemiz kendisinin kıybetini yapan dostlarına birer tabak hurma gönderirmiş. Derlermiş ki Allah senden razı olsun, bizim günahımızı aldınız, ben de sana mükafat olarak veyahut da bu bedel olarak bu bir tabak hurmayı gönderiyorum şeklinde onlara latife yaparlarmış. İnsan hakikaten bu olgunluğa da erişmeli.
Şirk merasimlerini ve kafirlerin özel günlerini tazim etmek şirk sahasına atılan büyük bir adımdır. İki dini tasdik eden şirk ehlindendir. İslam'ın hükümleriyle küfrü birleştirmeye çalışan kişi müşriktir.
Tabii bu erkek olsun, kadın olsun herkes için çok önemli muhterem dinleyicilerimiz. İki dinden kastımız, yani bugün maalesef işte daha yeni geçirdik yılbaşı. Bakıyorsunuz Müslüman evlerinde çamlar, hindiler, o Noel babalar. Ben her zaman üzülerek görüyorum. Yani Kurban Bayramı geliyor mesela, hiçbir esnafın mağazasında, vitrininde bir efendim işte kurbanlık koyun resmi, ne bileyim bir böyle bir İbrahim Aleyhisselam, yani dini bir hava göremiyoruz. Hatta bütün mağazalarımız dini bayramlarda bile Batı müziği eşliğinde bizlere alışveriş yaptırıyorlar. Bunu da buradan duyuruyorum. Lütfen yani hiç olmazsa yani dini günlerde Ramazan ayı boyunca ne olur yani birazcık ya musikiyi kaldırsak veya kaldırmasak da bunu bir ilahilere falan çevirsek. Ben hangi mağazaya girsem Batı müziği eşliğinde alışveriş yapıyoruz. Ama bakıyorsunuz Noel geliyor. Sanki bir Hristiyan ülkesi burası. Bütün mağazalarda Noel Baba heykelleri veya Noel Baba kostümüne girmiş efendim insanlar. Yani nedir Allah aşkına bu? Bu iki dini birleştirmek demek. Daha bunun gibi pek çok gayri İslami adet, hatta Hristiyanların, Yahudilerin adetleri aile hayatımıza girmeye başlıyor. Yemek yeme adetlerimiz, sol efendim çatalla yemek yeniyor falan. Tabi bunlar şüphesiz ki inancı olmadığı için o kadar büyük günah değil ama yani bir fiilde Hristiyan'a benzemek başka, dini konularda benzemek çok daha kötü şüphesiz. Ama her halükarda mümin kardeşlerimiz, mümine hanımlarımız Hristiyanlara, Yahudilere benzemekten son derece uzak durmalı. Mesela düğünlerimiz. Artık neredeyse bir Hristiyan düğününden farkımız kalmadı yani. Sadece biz kilisede yapmıyoruz. Onun dışında kılık, kıyafet değil mi? Eğlence tarzımız. Yani biz 1000 yıllık bir kültürden geliyoruz. Ama bu merasimlerde tamamen batı kültürünün peşinden giriyoruz. Halbuki kendimize mahsus ne güzel adetlerimiz var, kınalarımız var, erkek kadın kendi arasında eğlencelerimiz varken bunları bırakıyoruz. İşte muhterem dinleyiciler, önce adetlerde benzerlik, daha sonra insanları inançta benzerliğe itiyor. O yüzden elimizden geldikçe hem inanç meselesinde hem de amel bölümünde Hristiyanlardan, Yahudilerden, diğer dinlerin salihlerinden uzak durmalıyız. Ha bu onları sevmeye, onlara saygı göstermeye engel değil. Zaten İslamiyet bütün dinlerin müntesiplerine son derece saygılı. Ama onlar gibi olmamıza gerek yok. Yani hiçbir ben Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da Kurban Bayramı'nda Hristiyanların kurban kestiğini görmedim. Ama Türkiye'de pek çok insanın hindi kestiğini görüyoruz. Onlar bizim en ufak bir dini adetlerimizi kutlamazken biz niye onların peşinden böylesine körü körüne gidiyoruz? Hakikaten anlamak mümkün değil. Zaman zaman büyük alışveriş merkezlerine gidiyorum. Ya diyorum şuraya bir batılı gelse der ki ya burası Fransa, Paris, Londra'nın bir merkezine benziyor. Yani bir mağazasına baksa, insanların yemesine, içmesine, gezmesine baksa az, çok az yani İslami şiarımız çok azaldı maalesef. Bu konuda aman ne olur, bilhassa hanım kardeşlerimiz, onlar yuvayı kurduğu için, yuvanın sevk ve idaresi onların elinde olduğu için lütfen bu konularda biraz daha dikkatli olsunlar. Ailelerine sahip çıksınlar. Çünkü çocukları terbiye eden onlar. Çocuklarla en uzun vakti hanımlar geçirdiği için bu onların sorumluluğunu daha çok artırıyor. Devam edelim.
Bazı cahil Müslümanlar arasında yaygın olduğu gibi hastalıklardan kurtulmak için putlardan ve tağuttan medet ummak şirkin ve sapkınlığın ta kendisidir. Allah Teala bazı sapkınların halinden şikayette bulunarak şöyle buyurdu. Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde tağut önünde muhakeme edilmek istiyorlar. Şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürmek istiyor.
Tabi burada şu var muhterem dinleyiciler. Hakikaten bu hastalıklar konusunda zaman zaman bu tür bazı batıl hurafeler görüyoruz. Ben geçenlerde bir televizyon programını seyretmiştim. Bakıyorsunuz Müslümanlar gidip kilisede şifa bulmak için papazdan dua istiyorlar. Bu olmaz yani. Şimdi nedir bu Allah aşkına? Allah Celle Celaluhu varken değil mi? Ve onun güzel bize gönderdiği İslamiyet'in kuralları varken başka kültürlerden, başka dinlerden ümit var olmak, tağut dediğimiz şeytandan medet ummak, efendim değişik gayri İslami yollara başvurmak, bunlar çok yanlış. Allah bunları bize yasaklıyor.
Kadınların çoğu yasaklanmış olan bu medet umma belasıyla karşı karşıyadır. Cehaletleri sebebiyle, müsemmalarıyla alakasız olan bu isimlerden belaları uzaklaştırmasını talep ederler. Şirk merasimlerini eda etmeye ve müşriklere çok düşkündürler.
Tabii burada daha çok Hindistan şartlarını düşünelim. Orada Hindular çok güçlü bir kültür. O yüzden tabii oradaki hanımlar da ister istemez onların dini günlerini, Hindu bayramlarını kutluyorlar. Onların tanrılarına belki bilmeden adaklar adıyorlar. Hatta şunu duymuştum ben, Hindistan bölgesinde Allah dostlarının türbelerini sadece Müslümanlar değil Hindular da ziyaret ediyorlar. Belki bizim evliya dediğimiz büyük insanlara onlar daha farklı bir gözden bakıyorlar. Tabi bunlar tehlikeli şeyler. Bunlardan kaçınmak gerekiyor. Allah'tan başkasından yardım istemek. Özellikle tabi Allah'ın sevdiği Peygamberimiz, Allah dostları, ulemamız, sülhamamız bunlarla tevessül etmek başka. Ama bunları bırakıp da başka dinlerin efendim büyükleriyle onlara inanmak gibi, onlardan yardım istemek gibi konular tamamen dinimizde yasaklanmıştır.
Fukaha şeyhler için hayvanlar adayarak kabirlerinin başında bu adakları kesmeyi de şirk saymıştır.
Yani şöyle, bazen eskiden tekkeler tabii açıktı. Hala bugün bazı köylerimizde vardır. Bu tekkelerde kurbanlar kesilir. Tabii bu kurbanlar Allah için kesilmesi gerekiyor. O Allah dostunun ruhuna veya şeyine kurban kesilmez. Kurban kan akıtıyorsunuz. Kan ancak Allah için, Allah'a yaklaşmak için akıtılır. Bir insana yaklaşmak için kan akıtılmaz. O yüzden bu tür uygulamalar, tabii bunlar maalesef muhterem dinleyiciler cehaletten olan şeyler. Tasavvufla alakası yok, onu da söyleyeyim. Bu tür hurafeleri yapanların büyük çoğunluğunun tasavvufla alakası yok. Tekkelere gidip, efendim Telli Baba'ya giden, Dön Baba'ya giden, böyle bu tür yerlere gidenlerin çoğu tasavvufu bilen insanlar değil esasında. Biz buna halk İslam'ı, hani buna batılar folk diyorlar. Folk İslam diyorlar. Yani böyle hurafe düzeyinde bir dindarlık, namaz yok, oruç yok ama türbeye gitmek, hani bazı hanım kardeşlerimizce fazlaca abartılıyor. Halbuki Allah'ın emri önce namaz kılmak, onun kapısına gitmek, oruç tutmak, zekatımızı vermek, tesettüre dikkat etmek. Ondan sonra tabii ki Evliyaullah'ın da kabirleri ziyaret edilebilir. Ama onu dinin merkezine koyup da sanki din omuş gibi, işte Ramazan ayı geliyor görüyorsunuz, herkes böyle bir orucunu falanca tekkede açma, efendim hastalığı, kalabalık ortamlar, yani hakikaten bazı insanlar omuz omuza sırt sırtta, tamam. Yani zaman zaman bu tür belki çok ihtilat olmayan ortamlarda müminlerin beraber oruç iftar yapması çok güzel. Ama abartıldığı zaman, insanlar birbirinin tepesine bastığı zaman, ondan sonra bir de iftardan sonra kimsenin camiye gitmediğinde ne oluyor bu sefer? Kendi bu heva ve hevesimizi din yerine koymuş oluyoruz. Bunlar çok yanlış şeyler.
Şeyhlerin adına niyet ederek oruç tutan kadınların durumu da böyledir. O şeyhlerin çoğunun adını kendileri uydurup onlar adına oruç tutarlar.
Tabi burada oruç da hakikaten Allah'a özel mahsus bir ibadettir. Yani hiç kimse Allah'tan başkası için oruç tutmaz. Tabi burada demek ki Hindu kültüründen etkilenen bazı Müslüman hanımlar Hindistan bölgesinde falanca şeyh için oruç tutuyorum gibi veya sevabını ona vermek niyeti tutuyorum gibi niyetlerini bozabiliyorlar. Halbuki hadisi de geçiyor değil mi? Hadis-i Kutsi'de oruç diyor bana aittir ve onun karşılığını ben veririm diyor Allah Resulü. Durum böyle olunca insan orucunu sadece Allah'a mahsus kılmalı. Başkasını orucuna ortak etmemeli. Hani infak da yapabiliriz değil mi? Bir insan mesela babası adına infak yapabilir. Babası adına efendim cami yaptırabilir. Babası adına hacca da gidebilir. Ama babası adına oruç tutamaz. Bunu anlıyoruz hadis-i şeriften. Evet.
Bazı kadınların bu çirkin işi işlerken biz bu orucu Allah Teala için tutuyoruz. Yalnızca sevabını pirlerin ruhlarına hediye ediyoruz demeleri bir hiledir. Eğer doğru söylüyorlarsa bu oruç için özel günler tayin etmeye, iftar için bazı yemekler tahsis etmeye ve bazı çirkin durumlara ne gerek var?
Yani demek ki o zaman bazı hanımlar bu oruç konusunda böyle falanca filanca için oruç tutuyorum gibi yanlış uygulamalar yapıyorlar. Bizim ülkemizde Allah'a şükür ben bildiğim kadarıyla böyle şeyler pek görülmüyor. Tabii bizim ülkemizde de oruçla alakalı başka belki hatalar yapılıyor. Nedir bunlar mesela? Namaz en büyük Allah'ın farzı. Namazdan kaçmak yok. Hastasak da, sağlamsak da değil mi? Seferde de, hazerde de namaz kılmak durumundayız. Ama bakıyorsunuz bazı Müslüman hanımlar, bazı Müslüman beyler oruç tutuyorlar ama namaz yok. Teravih gidiyorlar. Teravih sünnet ama yani diğer vakit namazlarını kılmıyorlar. Bunun gibi bazı yanlış uygulamalar bizde de var ama imamın bahsettiği, Allah'a hamdolsun, başkası için oruç tutma adeti bizim ülkemizde pek görülmüyor. Devam edelim. İkinci şartımız neymiş bakalım? Allah Resulü'ne biat ederken ayette zikri geçen ikinci şartımız neymiş?
Ayette zikredilen kadınların biatındaki şartlardan ikincisi hırsızlık yapmamaktır. Hırsızlık en büyük çirkinliklerdendir.
Tabii hırsızlık kebairdendir. Başkasının malını haksız yere almak, habersizce almak, çalmak bütün dinlerde yasaktır. Sadece İslamiyet'te değil. O yüzden bir Müslüman hırsızlık yapmaz, yapamaz. Bu konuda hanımlara da bir yasak geliyor.
Kocalarının mallarında izinsiz tasarrufta bulunan ve onları hiç çekinmeden telef eden kadınlar hırsız sayılır.
Burada İmam Rabbani Hazretleri muhterem kardeşlerimiz çok önemli bir konuya dikkat çekiyor. Nedir? Erkek olsun, kadın olsun, hiç kimse eşinin malını izinsiz yere telef edemez. Tabi bu biraz belki hanımlar evde olduğu için, erkekler çalıştığı için belki hanımlar belki bunu daha çok yapıyor. Ama zaman zaman tersini de görüyoruz. Mesela erkek haylaz, çalışmıyor. Hanımı zengin, onun malını çarçur ediyor. Yani bu bir bakıma eğer izinsizse, habersiz ise hırsızlığa giriyor. En iyi ihtimalle israfa giriyor ki her ikisi de Rabbimiz tarafından yasaklanmıştır. İslamiyet'te biliyorsunuz muhterem dinleyiciler, mal ortaklığı sistemi yok. Erkeğin ve kadının malı kendine mahsustur. Herkes kendi malını tasarruf edebilir ama erkek hanıma bakmakla, ailesine bakmakla yükümlüdür. Burada nedir? Herkes örfe göre, marufa göre davranmalı. Yani normalin üstünde bir harcama yapıyorsa hanım kardeşimiz, normalin ihtiyacı dışında o toplum, o kültürde normal olanın fazlasını harcıyorsa kocasına zulmetmiş, hatta Allah göstermesin hırsız durumuna düşmüş oluyor. Dediğim gibi bu erkek için de geçerlidir. Bazen biz bu konuları maalesef toplumumuzdaki kanunların belki uygulamaların farklı olmasına bakarak daha böyle rahat karşılamaya başlar olduk. Halbuki muhterem dinleyiciler, hak da Allah'ın verdiği haktır. Efendim Allah'ın vermediği hak, hak değildir. Her ne kadar toplum bize bu hakkı verse de. Nasıl mesela? Bugün artık sağa sola bakmak efendim, pek çok ilişkiler toplumda mübah görülür hale geldi. Şimdi toplum bunu mübah görüyor diye, ne bileyim ihtilal ortamlarını, değişik kadın erkekli yeme içmeleri, eğlenceleri bize normal görecek halimiz yok. Hakeza miras meselesi. Bugün mesela maalesef bazı bölgelerde hanımlara hiç miras verilmek istenmiyor. Bu hanımın malını çalmak demek. Bazen de erkek kadın aynı mirası almak istiyor. Bu da erkeğin hakkına bir tecavüz oluyor. Beşeri hukuk da aslında buna izin veriyor. Yani beşeri hukuk eşit paylaşım demekle beraber kardeşler kendi aralarında anlaşırlarsa onların kendi efendim farklı oranlarda paylaşmalarına da hiç kimse engel değil. O yüzden Müslüman aileler, hanımlar, beyler bu konuda çok hassas olmalı. Allah rahmet eylesin Gani Gali. Musa Efendi Hazretleri eşine babasından bayağı yüklü miktarda mal kalıyor ve araştırıyor. Annemizin başka amcaları, amcaoğulları varmış herhalde. Onlara yüklü miktarda mirastan, hatta dükkan olduğunu duymuştum ben, onlara pay veriyor. Tabi onlar pek İslam'la alakası olmayan insanlar, çok hoşlarına gidiyor tabi. Yani hiç ummadıkları yerden Sultanahmet gibi bir yerde size bir mal varlığı geliyor. Ne kadar güzel değil mi? İşte İslamiyet'in güzelliği burada. İslamiyet çok güzel bir adalet sistemi kurmuş bu mal paylaşımında, mirasta. Amcaya da, hatta değil mi, diğer anneye, babaya, uzak dedeye, nineye dahi miras düşüyor. Bunda da lütfen dikkat edelim. Yani mali konularda İslam'ın gerekleri bugün çokça göz ardı edilmeye başlandı. Pek çok mütedeyyin Müslüman aile dahi mirasa gelince, paylaşıma gelince veyahut da kadın erkek arasındaki maddi ilişkilere gelince Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kolayca unutabiliyor. Hanımlara bakıyorsunuz, kocalarının mallarından habersiz harcıyorlar. Belki zorla gereksiz yere harcatıyorlar ve çok büyük günaha giriyorlar. Sakın ha bunu İmam Rabbani Hazretleri'nin söylediğini düşünmeyelim. Bu Allah'ın kitabında hanımlara koşulan şartlardır. Lütfen herkes hayatına, yaşantısına, harcamasına bu gözle bakarak biraz daha çeki düzen versin. İsraftan, efendim bilerek bilmeyerek başka kulların hakkına girmekten kendimizi korumaya çalışalım.
Hakimi Mutlak Celle Celaluhu kadınlara şirkin hemen akabinde hırsızlığı yasaklamıştır. Hırsızlık ve şirk arasındaki alaka bu çirkinliğin kadınları küfre götüren büyük bir adım olmasıdır.
Tabi burada muhterem dinleyiciler önemli bir hususa yine dikkat çekiyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani insana günah işlemek küfre götürmez ama günahları helal görmek Allah göstermesin insanı küfre götürür. İslam'ın en ufak bir kuralı, yani ne diyeyim, en ufak demeyeyim de, yani herhangi bir kuralını inkar etmek. Diyelim ki bugün bir insan ömründe içki içmemiştir ama şöyle dese, ya kardeşim bu çağda da artık içki yasak mı olur canım? İçki haram mı olurmuş? Ya ne var bunda dese dinden çıkar. Ya canım bu çağda artık faizsiz alışveriş olmaz. Faiz ticaretin, ekonominin temelidir dese bir insan, bunu helal görse yani, severek benimsese dinden çıkar. Aynen bunun gibi bir hanım da kocasının malından haksız yere almayı, harcamayı veya aynı şekilde bir erkek de hanımının, eşinin malına el koymayı, gasp etmeyi, onu zorla harcamayı helal görse, bu insanı küfre doğru yaklaştıran bir düşünce tarzıdır. Çünkü bunu yapan bir insan yavaş yavaş Allah'ın ahkamını değiştirmeye çalışır. Mesela kocasına zulmeden bir kadın veyahut da karısına mali anlamda zulmeden bir erkek, bir süre sonra diyelim ki miras hukukunda da bu sefer ne yapar? Allah'ın ahkamını tanımaz olur. Böylece ne olur? Dinden çıkmaya başlar. O yüzden diyor İmam Rabbani Hazretleri, Allah Celle Celaluhu diyor, hanımları önce şirki yasakladı. Şirkin peşinde, şirk bir inançtır, hırsızlıksa bir ameldir. Hemen onun peşinde ameli getirdi. Amelde de diyor hırsızlık meselesini gündeme getirdi. Çünkü diyor bu kadınların bu konudaki zaaflarını bildiği için Rabbimiz onlara diyor bunu yasaklamıştır. Kocalarının mallarından izinsiz harcamalarını, onlara onların yokluğunda hiyanet etmelerini diyor Allah diyor yasaklamıştır. Bu da diyor hakikaten dikkat edilmesi gereken bir konudur diyor.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabına hırsızlığın en çirkininin ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Ashab-ı kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hırsızlığın en çirkini kişinin namazından çalmasıdır. Yani namazının rükünlerini gerektiği şekilde yerine getirmemesi ve tam anlamıyla da eda etmemesidir.
Tabi burada hırsızlık meselesine girmişken İmam Rabbani Hazretleri başka bir hırsızlık çeşidini günümüze, gündemimize getiriyor. Nedir bu hırsızlık çeşidi? Muhterem dinleyicilerimiz, bu namazdan yapılan hırsızlıktır. Kul hakkını çalmak nasıl kötü ise, aynı şekilde namazlarımızda tadil erkana riayet etmeden hızla çarçabuk namaz kılmak, reklam arası namaz kılmak, ne bileyim yemek yaparken namazı sıkıştırmak, mutfakta böyle hemen mümkün olduğu kadar insanlarımız, Müslüman kardeşlerimiz namazlarını huşu içinde kılsınlar. İmam Rabbani Hazretleri 3. cilt 41. mektupta hanım kardeşlerimize özel tavsiyeleri de bulunuyor. İnşallah bu tavsiyelerden hep beraber erkek kadın hepimiz istifade ederiz. Çünkü her ne kadar burada hitap biraz hanımlar tarafına ise de aynı suçları işleyen, aynı hataları işleyen pek çok beyefendi kardeşimiz de varlar. İslam'ın emirleri bu manada hepimizi bağlar. Allah-u Teala tabii ki hitap ederken her kesime ehl-i kitaba başka hitap ediyor Allah-u Teala. Kafirlere, müşriklere. Niye? Herkesteki zafiyet noktası başka. Buna rağmen hepimiz her emirden kendimize bir pay çıkarmalıyız. Diyelim ki Allah-u Teala ehl-i kitaba Allah'ın emirlerini saklamayın diyorsa burada bize de bir pay var değil mi? Biz de Allah'ın emirlerini saklamayacağız. Müşriklere, efendim bu toz olmuş kemikleri kim yaratır diyen müşriklere, onu ilk defa yaratan kimse o yaratır diyen Allah, bu manada bizim de bazı içinde böyle münkirane fikirler geçiren Müslümanlara bir cevap vermiş oluyor. Şimdi kaçıncı şartta kalmıştık? İki şarttan bahsetmiştik. Birincisi şirk koşmamak, ikincisi hırsızlık yapmamaktı. Şimdi yine başka bir ahlaki konuya giriyor İmam Rabbani Hazretleri ayetten yola çıkarak. Buyurun.
Kadınların biatında belirtilen üçüncü şart zinadan kaçınmaktır. Kadınların biatının bu şartla tahsisi zinanın daha çok kadınların rızası ve kendilerini erkeklere sunması sonucunda meydana gelmesi sebebiyledir.
Tabii muhterem dinleyici kardeşlerimiz, Allah-u Teala ayet-i kerimede وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا zinaya yaklaşmayın diyor. Zina yapmayın demiyor. Emir daha öncesinde başlıyor. Yani insan artık o noktaya gelmiş ki zina kaçınılmaz bir sonuç oluyor maalesef çoğu durumlarda. Nasıl? Erkek kadın süsleniyorlar. Namahrem ortamlarda beraber bulunuyorlar. Baş başa kalıyorlar iş ortamlarında. Şurada burada seyahatlerde. Artık o noktaya geliniyor ki yani zinaya düşmek kaçınılmaz hale gelebiliyor. Halbuki İslamiyet tedbirleri çok öncesinden almış. Yani Müslüman hanımlar zinetlerini, güzelliklerini namahrem insanlara göstermeyecek. Ancak mahreminin yanında bir insan, bir kadın açılabilir diyor İslamiyet. Herkes erkeklerde. Ama tabii burada fitnenin başı daha çok kadınlarda olduğu için onlar bilhassa bu giyinip kuşanıp süslenerek ortaya çıktıkları için tabii onlarda biraz daha mesuliyet artıyor muhterem dinleyiciler. Özellikle günümüzde maalesef televizyonlar, basın, yayın, sokaklarımız bu konuda Müslüman hanım kardeşlerimiz belki bilmeyerek, onu da söyleyeyim yani pek çoğu bunun farkında da olmuyor. Yani uydum kalabalığa, uydum televizyonlara diyerek her kardeşimiz bir güzellik yarışmasına giriyor. Gerek yok buna. Yani insan, hakikaten hanımlar da büyük zulümdür esasında. Devamlı bizim şimdi modern efendim bu çağda hanımlara hep güzel ol, güzel ol. Böyle bir emir. Devamlı onlar rahatsız ve huzursuz esasında. Daima ayna karşısında bulunmak, elinde aynaya dolaşmak zorunda kalıyor kardeşlerimiz. Onlara bu zulüm esasında eğer düşünürlerse kendilerine bir zulümdür. Artı böyle efendim İslam'ın emretmediği kıyafetleri giyerek sokakta dolaşmak başkalarının davetiye manasına da geliyor. Onlar belki farkında değiller ama tabi bunu kim söylüyor muhterem dinleyiciler? Bunu bize Rabbimiz söylüyor. Çünkü Rabbimiz bizim psikolojimizi bizden çok daha iyi biliyor. Hani bazı insanlar efendim diyorlar, niye kadınları suçluyorsunuz? Erkeklerin hiç kapağı atıyor mu? Şüphesiz ki var. Şüphesiz ki var. Ama Allah Celle Celaluhu erkeğin de kadının da psikolojisini en iyi bilen, bizi yaratan bizi bilmez mi? Tabii ki bizden çok daha iyi bilir. O yüzden kadınlar diyor bu konuda biraz daha dikkatli olsunlar. Erkeklerin önünde efendim onların bulunduğu ortamlarda kılık kıyafetlerine çeki düzen versinler. Süslenmesinler. Ancak eşlerine karşı süslensinler diyor ayet-i kerime. Bunu işte İmam Rabbani hatırlatıyor. Kadınların bu zina konusunda öncü olduğunu, yani şu manada söyleyeyim, bu çirkin işte onların efendim rızası ve onların gösterişinin daha etkin olduğunu söylüyor İmam Rabbani Hazretleri. Tabii ki şu yanlış anlaşılmasın. Yani bu konuda erkeklerin de bir kısmı hakikaten yani büyük zulümler yapmaktadırlar. Bunu her zaman görüyoruz. Basından, yayından takip ediyoruz. O ayrı konu. O başka bir mektubun konusu. Şüphesiz ki erkekler de Allah'ın Celle Celaluhu'nun değil mi? Onlara da ayrı yasakları var. Ama burada bir şimdi konu hanım kardeşlerimiz olduğu için lütfen kimse gereksiz alınganlık göstermesin. Bu Allah'ın beyanından alınan sözler. Hanımlar diyor bu çirkin işin işlenmesinde daha çok efendim rol alma gücüne sahipler. O yüzden lütfen hanım kardeşlerimiz diyor İmam Rabbani Hazretleri bu konuda çok hassas olsunlar diyor. Evet.
Bu çirkin fiili işleyen kimse hem dünyada hem ahirette hüsrana uğrar. Zina bütün dinlerde çirkin görülmüştür. Ebu Huzeyfe radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ey insanlar! Zinadan sakının. Zira zinanın üçü dünyaya, üçü de ahirete ilişkin altı özelliği vardır. Dünya ile ilgili olanlar şunlardır. İnsanın şerefini, nuraniyetini ve saflığını yok eder. Fakirlik getirir, ömrü kısaltır. Ahiretle ilgili olanlar ise şunlardır. Allah'ın gazabına ve öfkelenmesine sebep olur, hesabı zorlaştırır, cehennem azabına sebep olur.
Muhterem dinleyiciler, hakikaten hadis-i şerif çok açık. O yüzden yani şerhe bile gerek yok. Zina, Allah göstermesin, hem dünyada hem ahirette de insanın başına çok büyük belalar getiren çok çirkin bir iş. Hakikaten bugün maalesef televizyonlar, basın, yayın bu çirkin işi böyle güzel gösteriyor. Hoş gösteriyor insanımıza. Şuur altında insanlar farkına varmadan bu çirkin işi böyle daha bir hoş bakıyorlar ama esasen düşünürsek bugün batıda ailenin çökmesi, toplumun dağılmasının altında bu çirkin iş yatıyor. Niye? İnsanlar yani evlilik dışı ilişkiler o kadar çoğalmış ki neredeyse evlenmek oralarda istisnai bir olay haline gelmiş. Evlilik dışı yaşamak, zina etmek o kadar normal hale gelmiş ki batıda. Hatta bunu bir insan hakkı olarak görmeye başlamışlar. Allah göstermesin. O yüzden aileler karışmış, nesep karışmış. Çocukların bir kısmı babasını bilmeden bu dünyaya geliyor. Ne kadar büyük insan hakkı değil mi esasında bu? Yani bence bu insan hakları deyince hemen aklımıza böyle basıların bize dikte ettiği haklar geliyor. Bence anne bir insanın annesi olması ne kadar büyük haksa babası olması da onun kadar önemli bir haktır. Çünkü bir insanın yetişmesinde anne ve baba yerine göre eşit, yerine göre daha fazla hak sahibidir. Öyle olur ki erkek öne geçer çocuğun terbiyesinde. Öyle olur ki şefkat hususunda anne öne geçer. İşte zina bu İnsanın en tabii hakkı olan babalık hakkını çocukların elinden alan çok büyük çirkin bir iş. Ben bugün batı alemine baktığımızda babasız çocukların ne kadar suç işlediğini, hatta İngiltere'de ilginç bir hadiseler yaşanıyor. Orada tabii bir kısım kadınlar erkek yani baba olmadan evlilik dışında çocuk dünyaya getirdiği için sonra o çocuklar büyüyorlar. 14-15 yaşına geliyor çocuk. Tabii erkek çocuk güçlü kuvvetli oluyor. Başlıyor annesini dövmeye. Onun parasını zorla eline almaya başlıyor. Bu İngiltere'de benim bulunduğum 95-2000'li yıllarda büyük hadiseydi. Kadın çocuğunu polise götürüyor. Şikayet ediyor ama yapacak bir şey yok. Çünkü o çocuğun velisi kendisi. Yani çocuğu hapse de alamıyorlar. Küçük olduğu için, yaşı küçük olduğu için. Öyle çocuklar var ki 13 yaşında maşallah 2 metre boy var. Öyle olunca hakikaten Allah'ın bu yasaklarının ne kadar önemli olduğunu, esasında bizi koruduğunu biz maalesef çoğu zaman fark etmiyoruz. Yani pek çok insan zannediyor ki İslamiyet yani bize sıkıntı getiriyor. Özgürlüklerimizi sınırlandırıyor. Efendim oraya bakma, şunu yeme, bunu içme, o kadınla gezme. Yok değil muhterem dinleyiciler. İslamiyet bizi koruyor. Allah Celle Celaluhu bizi çok seviyor. Bizi çok sevdiği için bizim insan gibi yaşamamızı istiyor ve bizi sıkıntıya sokan zahiren haramlar çok güzel gözükebilir. Hadiste de geçiyor değil mi? Cennetin etrafı diyor zor işlerle çevrilmiştir. Cehennemin etrafı ise nefse hoş gelen güzel, zahiren güzel işlerle çevrilmiştir. Halbuki esasında haramlar üstü çikolata, helva içi zehirdir. O haram işleyen insan sanki bir zehir yutmuş gibidir. Zina yapan insan, içki içen insan, kumar oynayan insan hakikaten işte geçiyordu. Ömürleri kısa olur diyor. Geçenlerde ben bir araştırma okumuştum. Ülkemizde bir araştırma yapılıyor. Uzun yaşayan insanlar. Hakikaten bunu eli kalem tutan kardeşlerimiz internetten kontrol edebilirler. Türkiye'de işte 10 bin civarında 100 yaşın üzerinde insan var. Bu 100 yaşın üzerindeki insanların hepsi abdestinde, namazında temiz aile fertleri. Böyle içki içen, kumar oynayan, zina ile meşgul olup da 100 yaşına erişen insan bulamazsınız. Çok nadirdir. Allah Celle Celaluhu onların hadiste geçtiği üzere ömürlerini kısaltır. Çünkü öyle bir hayat, bu bedeni yorar. Öyle bir hayat ki kimin kime ait olduğu belli değil. Ortalık malı insanlar var bugün. Görüyoruz, üzülüyoruz çok. Ailesi yok. Muhterem dinleyiciler, aile öyle büyük nimet ki. O aile nimetini Allah hepimize kıymetini bildirsin. Ah çoğu zaman maalesef kıymetini de bilemiyoruz. O ailemizin güzelliğini, çocuklarımız, eşimiz, ailemiz bizi hastalıktan koruyor, haramdan koruyor, efendim yanıldıktan koruyor. O kadar çok faydası var ki. Tabii nimetler kaybedilince anlaşılıyor. Bugün Batı alem bunu kaybetmiş. Niye kaybetmiş? Çünkü toplumda iffet kalmamış. Sadakat kalmamış. Erkek olsun, kadın olsun herkes birbirini aldatmayı marifet sayıyor. Böyle toplumda da tabii ki sadakat kalmadığı için aile kalmıyor. Çünkü hiçbir erkek güvenmediği kadına kendini tam olarak yani malıyla, mülküyle, bütün gücüyle hizmet etmez. Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir beyti vardır. Erkekler der, böyle ağır işler yaparken yarışırlar. Çok özür dilerim, yani eski zamanlarda hamamlarda biliyorsunuz tezekle, yani hayvan pisliğiyle tezekle hamamlar ısıtılırdı. Sen kaç bugün çuval, tezek yaktın, ben 10 çuval yaktım, sen 5 yakmışsın falan. Veya daha başka pis işler erkekler yapmak için yarışırlar diyor. Niye? Çünkü onları evde bekleyen bir ay yüzlü eşleri vardır. Onlara sadık, onları seven, onların hakkını koruyan hanım olduğu için o erkek gider dışarıda en pis işi yapmak için bir de kavga edeceğine değil mi? O işi ben alacağım, ben yapacağım diye. Normalde ise insanın içi çekmeyeceği işler yapar erkekler. Niye yapar? Çünkü tertemiz ailesi vardır, çocukları vardır. Ama bir erkek bilirse ki veya bir kadın bilirse ki eşi kendisine sadık değil. Gözü dışarıda, gözü haramda o aile zaten çökmüş demektir. Her ne kadar şahıslar bir arada olsa da o aile ruhen çökmüş demektir. O yüzden aman ne olur muhterem dinleyiciler, gözlerimizi haramlardan koruyalım. Kılık kıyafetimizi haramlardan koruyalım. Yani hey telek demeyelim başka insanlara. Sokağa çıkarken süslenerek, püslenerek erkek olsun, kadın olsun herkese bu tavsiyemiz geçerli. Önce kendi nefsim için geçerli. Lütfen bu konuda çok dikkatli olalım. Bugün dediğim gibi televizyonlar, efendim okuduğumuz gazeteler, seyrettiğimiz filmler artık bunu gayet tabii son derece olağan hale getirdi. İslam'ın en büyük yasaklarından birisidir zina. Bütün dinlerin yasaklarıdır. Onu da söyleyeyim. Bazı zannediyor ki sadece zina İslamiyet'te yasak. Hayır efendim. Hristiyanlıkta, Yahudilikte, bütün semavi dinlerde yasak. Ama bakmayın siz bugün Hristiyanların bu konudaki tekasüllerine, tembelliklerine, boş vermişliklerine, o bizi bağlamaz. Halbuki kitaplarda, kutsal kitapların hepsinde bu şeni, bu çirkin iş son derece yasaktır. Genç kardeşlerimiz bilhassa bu konuda çok dikkatli olsunlar. Bu tür ilişkiler kadınlar için de erkekler için de maddi manevi ölüm demektir. Aman bu konuda çok hassas olalım. Çoluk çocuğumuzun kıyafetlerine, efendim yaşantılarına, değil mi? Okuldan çıktığında nerelere gittiklerine dikkat edelim. Çünkü bugün hakikaten gençlik bu konuda çok kötü bir badireden geçmekte. Eski dönemlerde insanlarımız daha bir korunmuştu. Eski dönemlerde aile hayatı daha sıkıydı. Sokaklarımız daha sıkı idi. Bir insan sokakta, parkta, bahçede ufak bir ahlaki zafiyet gösterse kendisi uyarılırdı. Bugün tam tersine maalesef sokaklar bizim sokağımız olmaktan çıktı. Televizyonlar, efendim internet, şurası burası. Bu bizim ahlaki temellerimizi bombardıman altına aldılar. Her geçen gün bu husustaki zafiyeti görmeye başlıyoruz. Hatta hadis-i şerife geçiyor, kıyamete yakın diyor. Zina o kadar çok çoğalacak ki en namuslu insan şunu diyecek, ya kardeşim bu işi açıdan yapmayın. Gidin kapalı bir yerde yapın. Demek ki Allah göstermesin. Bu işler parklara, bahçelere düşecek. Orada yapılmaya başlanacak. O yüzden biz muhterem dinleyici kardeşlerimiz bu konuda kendimize, ailemize, yakın çevremize, tabii ulaşabildiğimiz her kesime sahip çıkmaya çalışalım.
Bilmek gerekir ki kalp göze tabidir. Göz haramlara kapatılmadıkça kalbi korumak zordur. Kalp böyle şeylerle meşgul olduğu sürece de edep yerlerini korumak çok zor olur.
Tabii muhterem dinleyicilerimiz, her şey bakış ile başlıyor, değil mi? Allah Resulü ne buyuruyor? Harama giden bakışlar şeytanın oklarından bir oktur. İnsan harama baktığı her an onun kalbine zehirli bir ok, şeytandan atılan ok gelir, saplanır. Aman efendim şu filmi seyretsem ne olur canım? Öyle demeyelim. O seyrettiğimiz televizyon programları, o diziler, maalesef çok üzüntüyle söylüyorum, bu konuda biz İslam aleminde de çok kötü bir şöhrete sahip olduk. Bugün Arap ülkelerine falan filan bile o bizim dizilerimizdeki ahlaksızlıklar, hatta bazı bölgelerde, ülkelerde Türk dizileri yasaklanıyor. O kadar aşırı bir, efendime söyleyeyim, zina, içki, kumar, o sertlikler, vurmaklar, kırmaklar bizim dizilerimizde şey oluyor ki, fazlaca gösteriliyor ki, onu seyrederken insanlar ne oluyor? Ahlaki zafiyete uğruyor insanlar. Farkına varmadan. Bundan 20 sene önce televizyonlarda en ufakçık bir kötü sahne olsa hepimiz çekinirdik, utanırdık, kafamızı dönerdik, kapatırdık televizyonu. Bugün gidiyorsunuz bazı yani ortamlarda, ben bunu çok hakikaten hatırlatıyorum kardeşlerimize. Bir efendim kafeye, çay içmeye gidiyorsunuz. Yani bir arkadaşınızla bir kahve içip bir konuyu konuşacaksınız. Yani televizyonlarda acayip kötü, yani evvelden hakikaten çok yani kötünün de pornografik klipler, şunlar bunlar. Ya kardeşim kapatır mısın 5 dakika diyorsun, adam kapatmıyor. Yani bir de şunu söyleyeyim, artık haram işlemek ve bu tür haramlara bakmak o kadar normalleşti ki bunu hatırlattığınız zaman neredeyse siz mahcup oluyorsunuz. Ben zaman zaman bunu yapıyorum girdiğim yerlerde. Aman diyorum kardeşim şu televizyonu 5 dakika kapat. Ben buraya diyorum alışveriş yapmaya geldim. Bazen bir dükkana giriyorsunuz. Bu da çok oluyor bizim mağazalarımızda. Öyle bir müzik var ki sanki diskoya girmiş gibi oluyorsunuz. Ya kardeşim şunu 5 dakika kapat. Alışveriş yapmaya geldim. Ben diskoya gelmedim diyorsunuz. Adamlar ters ters bakıyorlar. Hatta bir keresinde bir tesettür mağazasına girmiştik. Tesettür mağazasında acayip böyle bir yüksek sesle bir batı müziği falan çalıyor. Ben dedim ki oradaki kasiyer hanımefendiye, dedim bak kardeş çevrene bir bak. Acaba sizce dedim bu hanımların hangisi evinde bu müziği dinler? Kadın bana şöyle cevap verdi, kasiyer hanımefendi. Efendim yönetim kurulumuzun kararı var dedi. Hem Müslüman mal satıyorsun, Müslüman hanımla tesettür mağazasında satıyorsun, para kazanıyorsun, hem de yani İslam'ın emirlerini orada çiğnetiyorsun. Ve bir de bunu yönetim kurulu falan filan diye böyle maalesef artık haramlar, mekruhlar, İslam'ın hoş görmediği işler bugün savunulmaya başlandı. Evvelden bu tür iş yapanlar utanırdı. Hatırlattığınız zaman özür dilerdi. Şimdi yapıla yapıla, gösterile gösterile öyle normalleşti ki siz anormal kaçıyorsunuz. Parklarda, bahçelerde içki içilmesin deniliyor mesela. Bir kısım insanlar parklara, bahçelere eline şişe alıp içki içmek için koşuşuyor. Ya kardeşim evvelden içki içen adam gazete kağıdına sarar, utanarak içerdi. Yaptığı işin kötü olduğunu bilirdi. Bugün neredeyse adam içki içtiği için övünüyor. Kendisini bedeni, efendim böyle modern bir insan olarak görüyor. İçmeyenleri, kumar oynamayanları, efendim haram işlemeyenleri de gerici, yobaz, geri kafalı gibi böyle yaftalarla maalesef etiketlendiriyoruz. Allah-u Teala, muhterem dinleyiciler, bu tür sakatlıklardan hepimizi muhafaza buyursun. Devam edelim, buraya bitirelim inşallah.
Kur'an-ı Kerim kalplerinde hastalık olanları tahrik edip çirkin şeyler düşünmelerine sebep olacağı için kadınların yabancı erkeklerle konuşurken günahkar kadınlar gibi seslerini inceltmelerini yasaklar. Bunun yerine herhangi bir vehmi ve arzuyu çağrıştırmayan normal bir ses tonuyla konuşmalarını emreder.
Tabii bu da önemli bir uyarı muhterem dinleyiciler, muhterem kardeşlerim. Erkek olsun, kadın olsun, karşı cinsle konuştuğumuzda, namahram bir insanla konuştuğumuzda yani aşırı bir nezaket, aşırı böyle bir efendim sözleri süslemek, yumuşak konuşmak bu caiz değil. İnsan daha böyle normal, tahrik etmeyen, insanın karşı cinste farklı fikirler, düşünceler uyandırmayan bir tarzda konuşmamız gerekiyor. Bu da hakikaten günümüzde büyük bir fitne. Öyle ki insanlar, maalesef onu da söyleyeyim, eşine karşı saygısız, daha kaba konuşuyor. Bakıyorsunuz dışarıda çok daha nazik, çok daha sevecen konuşuyor. Bu muhterem dinleyiciler İslam ahlakına uymaz. İnsan önce eşine nazik davranmalı. Eşine güzel konuşmalı. Cazibeli, çekici konuşma eşlerimize karşı olmalı. Yoksa dışarıda namahram insanlara karşı yapılan bu tür efendim nezaketler, kibarlıklar esasında hoş değil. Çünkü oradan başlayarak ne oluyor? İnsanlar arasında gayrimeşru ilişkilerin temeli atılmış oluyor. Bakıyorsunuz pek çok insan eşini bırakıp ne oluyor değil mi? Duyuyoruz bunu, okuyoruz televizyonlarda, gazetelerde. Sekreteriyle şununla bununla evleniyor, gayrimeşru ilişkiye giriyor falan. Niye? Çünkü bazen ne oluyor? Evde bulamadığı nezaketi bir erkek veya bir hanım başka yerde buluyor. Evde bulamadığı mutluluğu dışarıda bulduğu için bu sefer gayrimeşru bir hayat tarzına girebiliyor. O yüzden bu da çok önemlidir. Bu konuda hepimiz inşallah daha hassas olalım.
Erkeklerin cinsel arzularını kamçılamaması için onların yanında kadınların ziynetlerini açmaları da yasaklanmıştır. Gizledikleri halhal ve benzeri ziynetlerin fark edilmesine sebep olacak şekilde ayaklarını yere vurarak yürümeleri de yasaklanmıştır. Çünkü ziynetlerin hareket ederek ses çıkarması ve şıngırdaması erkeklerin kadınlara meyletmesine sebep olur.
Tabii günümüzde bu hepimiz için geçerli muhterem dinleyicilerimiz. Erkek olsun, kadın olsun. Yani karşı cinsin dikkatini çekmek için özel gayretlere girmek, özel efendim kokular sürmek, özel efendim takılar takmak bunlar son derece yanlış ve dinen de yasaktır. Çünkü zina bir anda olmaz. Gayrimeşru ilişkiler bir anda olmuyor muhterem dinleyiciler. Ufak ufak, yavaş yavaş bu tür konuşmalar, davranışlar, kılık, kıyafet, açıklık, saçıklık, efendim İslam'ın yasakladığı hayat tarzları otomatik olarak gayrimeşru ilişkileri gündemimize taşıyor. Abuk subuk filmler seyretmek, açık saçık filmler seyretmek, ne bileyim, açık saçık ortamlarda fazlaca bulunmak Müslümanın sadakatini, gönlünü bulandırıyor. O yüzden muhterem dinleyici kardeşlerimiz, hepimiz lütfen hayatımıza çeki düzen verelim. Böyle hayatımızda nahoş, Allah'ın istemediği, razı olmadığı işler, ameller varsa onlardan uzak duralım. Yazın mesela tatillere gidiyoruz. Bazen bakıyoruz dinler kardeşlerimiz bile olmayacak yerle tatile gidiyorlar yani. Orada ihtilat ortamları var, deniz kenarları var, şunlar var, bunlar var. Hatta şunu da söyleyeyim. Bugün onun haricinde bu başka bir fitnedir değil mi? Bugün kadın erkek havuzlara girmekler, şunlar bunlar. Yani bu Müslümanlara yakışmaz. Biz kimsenin özel hayatına karışamayız. Laik bir ülkede yaşıyoruz ama herhalde şu kadar hakkımız var ki Allah'ın haramlarını, yasaklarını söylemek durumundayız. Müslüman hanımlar, Müslüman erkekler böyle ihtilat ortamlarında eğlenceye gitmemeleri gerekir. Bu Allah'ın yasağıdır. Biz de Müslümanca kendimize göre eğlencelerimiz var. Onları yapmamızda hiç beis yoktur. Ki elhamdülillah ecdadımız değil mi? Düğünlerimiz, eğlencelerimiz, herkes kendi cinsi içinde efendim ihtilata karışmadan, aşırıya gitmeden eğlenmişlerdi tarih boyunca. Bugün de bunları yapmamamız için hiçbir sebep yoktur. Allah Celle Celaluhu, netice olarak muhterem dinleyiciler, bugün tabii üçüncü şarta geldik. Mektubumuzu bitiremedik. İnşallah haftaya devam ederiz kaldığımız yerden. Önce beyatın ilk şartı şirkten uzak olmak. İkinci şartı hırsızlık Hem maddi hem manevi hırsızlık giriyor bunun içine. Yani namazdan çalmak da hırsızlık. Eşimizden, dostumuzdan veya tanımadığımız insanlardan çalmak da hırsızlık. Ondan bizi muhafaza buyursun. Son olarak da günümüzün en büyük ahlaki zafiyeti olan zinadan ve zinaya götüren her türlü işlerden bizleri uzak tutsun. Tekrar önümüzdeki hafta başka bir mektupta diyecektim ama bu mektuba devam edelim inşallah. Henüz bitiremedik. Geriye bazı şartlarımız kaldı. Haftaya buluşmak üzere. Hepinizi Rabbimizin merhametine, sevgisine emanet ediyoruz. Hoşçakalın.